Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Adiyat Suresini dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşan atlara andolsun. Tırnaklarıyla ateş çakıp saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğun orta yerine kadar dalanlara. Hiç şüphesiz insan Rabbine karşı oldukça nankördür. Ve gerçekten kendisi de buna şahittir. Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı da bencil ve cimri tutumunda çok katıdır. Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların da derlenip devşirildiği zamanı. Hiç şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6D1399, Hicri Kameri 11 Cemadü'l-Evvel 1442 ve Miladi Takvimle 26 Aralık 2020 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve ilgili siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Fransa'da yeni İslamofobik dalgalar, ayetlerin hikayesi, medeniyetin beşi Kermanşah ve İran dünyada hangi konumda adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz.
Önce önemli haberlerden özetler. İslam İkrabı rehberi Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın doğum gününü kutladı. Nuri el-Maliki, Kasım Süleymani bölgenin kimliğini değiştirme planlarını bozdu açıklamasında bulundu. İran ve Bosna Hersek arasında ticari ilişkilerin geliştirmesine vurgu yapıldı. Avrupa Birliği, Türkiye'yi insan hakları ihlali konusunda uyardı. Ermenistan Başbakanı istifaya hazır olduğunu açıkladı. Hamas, Fas'ın Siyonist rejim İsrail ile ilişkisi esef verici dedi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın doğum gününü İran ve dünyadaki tüm Hristiyanlara tebrik etti. İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'nin eserlerini koruma ve yayınlama ofisi Twitter hesabından Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın doğum günüyle ilgili İngilizce tebrik mesajı paylaştı. Mesajda İslam İnkılabı rehberi bu kutlu gün vesilesiyle özellikle İran'da yaşayan Hristiyanlar olmak üzere bütün dünya Hristiyanları ve Müslümanlarını tebrik etti. Miladi takvime göre 25 Aralık 2020 Cuma günü Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın kutlu doğum gününün yıl dönümüdür.
İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Şemiranat bölgesinde düşen çığın altına kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İran Ajansı'nın verdiği habere göre Tahran'ın kuzey bölgelerindeki kar ve tipi sebebiyle Şemiranat ilçesinde çığ düştü. Tahran Eyaleti Kızılay Cemiyeti Müdürü Şahin Fethi konuyla ilgili yaptığı açıklamada Şemiranat yüksekliklerinde kar fırtınası ve çığın meydana gelmesiyle 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı dedi. Çığın altına kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise kaybolduğu belirtildi. Fethi Tahran, Daraba tepelerine mahsur kalan birkaç kişiyi kurtarmak için özel arama ekibi gönderildi ve yardım sağlıyorlar açıklamasında bulundu.
Irak eski başbakanı Nuri el-Maliki, şehit Kasım Süleymani'nin mücadele, sebat ve cihat yoluyla düşmanın bölgenin kimliğini değiştirme planlarını bozduğunu söyledi. El Alem kanalına göre Nuri el-Maliki, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin şehadet yıl dönümünün arifesinde Süleymani'nin diğer milletlere ve hareketlere direniş ve birlik ile düşmanların planlarına ve komplolarına direnmelerine yardımcı olduğunu söyledi. Maliki, şehit Süleymani suikastının her zaman özgürlük ve demokrasi iddiasında bulunan bir ülke tarafından iğrenç bir suç olduğunu ve Irak hükümetinin bu konuyu ciddiyetle takip etmesi gerektiğini söyledi. Bilindiği gibi Iraklı yetkililerin resmi daveti üzerine 3 Ocak Cuma sabahı Irak'a giden General Kasım Süleymani, Bağdat Havaalanı yakınlarında Amerikalı terör güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit düştü.
İran'ın Bosna Hersek Büyükelçisi ile Bosna Hersek Dışişleri Bakanı iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptılar. İran'ın Bosna Hersek Büyükelçisi Rıza Kılıçhan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turković ile görüşmesinde İran'ın Bosna Hersek'in bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve egemenliğinin halka dayalı olmasına ve içinde farklı etnik kökenleri bulunan sağlam duruşuna atıfta bulunarak bu ülkenin hükümetini resmi ve değişmez sınırları şeklinde tüm gücümüzle destekliyoruz dedi. Kılıçhan, belediye ve belediye meclis seçimlerinin özellikle 12 yıldır askıya alınan Mostar kentinde başarılı bir şekilde düzenlenmesini de kutlayarak bunun Bosna Hersek'in Avrupa Birliği üyeliğine yönelik olumlu bir adım olacağını olan güvenini dile getirdi. Bosna Hersek Dışişleri Bakanı da İran ve Bosna Hersek arasında iyi ilişkileri atıfta bulunarak Bosna Hersek halkının 1990'ların zor günlerinde İran'ın bu ülkeye yardımını asla unutmayacağını ve tarih hafızasında da bunu ölümsüzleştireceğini vurguladı. Turković, iki ülke arasındaki altyapı projeleri ve turizmin kalkınmasında işbirliği ve katılım için çeşitli ekonomik alanlar olduğunu da sözlerine ekledi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin seyrine ilişkin son zamanlarda karşılıklı atılan bazı adımlarla beraber daha pozitif bir atmosfer oluşturmaya çalışıyoruz dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin seyrine ilişkin son zamanlarda karşılıklı atılan bazı adımlarla beraber daha pozitif bir atmosfer oluşturmaya çalışıyoruz dedi. Çavuşoğlu, Türk Akreditasyon Kurumu'nun ziyaret ederek yeni göreve başlayan personele hitap etti. Bakan Çavuşoğlu, son zamanlarda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin inişli çıkışlı bir seyir izlediğine değinerek şu ifadeleri kullandı. Türkiye gibi bir ülkenin TÜRKAK başta olmak üzere tüm kurumlarıyla Avrupa'ya, Avrupa halklarına ve Avrupa Birliği'ne olan katkılarını daha iyi görmelerini bekliyoruz. Son zamanlarda ise karşılıklı atılan bazı adımlarla beraber daha pozitif bir atmosfer oluşturmaya çalışıyoruz. En son Cumhurbaşkanımızın Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel ile aynı şekilde dönem başkanı Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile yaptığı görüşmeler, benim ise Borrell ve diğer dışişleri bakanlarıyla yaptığım görüşmeler çerçevesinde geleceğe yönelik bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz. Bugüne kadar Türkiye'ye yönelik bazı olumsuz tavır takınan ülkelerle de yine gelecekle ilgili yol haritası üzerinde çalışmaları başlattık. Negatif tutum sergilemekle ya da Türkiye'ye saldırmakla, Türkiye'yi belli alanlarda engellemeye çalışmakla ilişkilerimizin gelişmeyeceğini görmelerinden memnuniyet duyduğumu söylemek isterim. Bilindiği gibi Avrupa Birliği, Ankara'nın Libya ve Suriye savaşlarında rollerinden ve de Rusya ile ilişkilerinden memnun değil ve aynı zamanda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz arama çalışmalarından da Türkiye'yi uyarmıştır.
Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'ye hukukun üstünlüğü uyarısı yaparak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı nihai karar doğrusunda 4 yıldır cezaevinde tutulan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istedi. Avrupa Birliği Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğinin yayınladığı Türkiye'de İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Durumu başlıklı yazıda Ankara'ya temel insan hakları ve yargı hususunda belirli tavsiyeler eşliğinde ciddi kaygıların yıllık raporlarda iletildiği hatırlatıldı. Euronews'un aktardığına göre Avrupa Birliği Komisyonu Dış Politika Sözcüsü Masrali söz konusu yazıda Almanya'da yaşamını sürdüren gazeteci Can Dündar'ın temel ifade özgürlüğünü kullandığı için cezalandırılması ve Osman Kavala ile ilgili uzayan tutukluluğunun Türkiye yapılan tavsiyelerin tam da tersi istikamette gelişmeler olduğunu dile getirdi. Masrali, Avrupa Birliği'ne aday ve Avrupa Konseyi'nin eski bir üyesi olan Türkiye'nin acil olarak Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin köşe taşı olan temel haklara saygı yönünde somut ve sürdürülebilir ilerleme göstermesi gerektiğini kaydetti.
Türkiye güvenlik güçleri İstanbul'da IŞİD ve El-Kaide'ye yönelik terörle mücadele operasyonu kapsamında 10 şüpheliyi tutukladı. İstanbul'da terör örgütü El-Kaide ve IŞİD'e yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 7 ilçede önceden belirlenen birçok adrese yapılan operasyon sonucunda 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri El-Kaide ve IŞİD'e hizmet eden faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında 7 ilçede birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ünün yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Türkiye'de son 24 saatte 201.104 COVID-19 testi yapıldı. 17.543 kişinin testi pozitif çıktı. 256 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4.702 oldu. 35.511 kişinin COVID-19 tedavisi karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1.970.803'e yükseldi. Bu arada koronavirüs salgınından dolayı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararlara göre ilkokul 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda bu dönem sınav yapılmayacak.
Tahran'ın sabah haberlerimiz devam ediyor muhterem dinleyiciler. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan halkın kararı sonucu istifa etmeye hazırım. Başbakanlık görevini ancak halkın kararı sonucu bırakacağım ifadelerini kullandı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dün yaptığı açıklamada sadece Ermenistan halkının kararı üzerine istifaya hazır olduğunu açıkladı. Ermenistan Başbakanı ayrıca ülkenin siyasi grupları 2021'de erken seçim yapılması konusunda görüşmeye çağırdı. Ermenistan Başbakanı ve hükümeti aleyhinde protestolar Dağlık Karabağ'daki 44 günlük savaşın sona ermesi ve 10 Kasım'da Ermenistan'ın Dağlık Karabağ bölgesinin bazı kısımlarının yanı sıra Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının bir kısmını iade ettiği bir barış anlaşmasının imzalanmasının ardından başlamıştı.
Suriye Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na hitaben dün yazdığı mektupta terör rejimi İsrail'in saldırılarının durdurulmasını istedi. Mektupta terör rejimi İsrail'in tehlikeli saldırgan yaklaşımını sürdürmesinin özellikle Amerikan yönetiminin kendisine verdiği sınırsız ve sürekli destekte özel yeşil ışığın ve dokunulmazlığın sağladığı hem kendisine hem de Güvenlik Konseyi'ndeki diğer ülkeleri sorumluluklarını yerine getirmekten muaf tutmayacağını belirterek bu tür saldırıların devamının kabul edilemez olduğunu ve karşılıksız kalmayacağını vurguladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı terör rejimi İsrail'in 25 Aralık 2020 Cuma günü Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek Hama'nın batısındaki Misyaf bölgesine hedef almasını kınarken İsrail'in bu yeni saldırganlığının dünyanın sevgi ve barışın sembolü olan Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın doğumunu kutladığı günün arifesinde geldiğini ve Siyonist İsrail yetkililerinin krizi uzatmak amacıyla özellikle saldırılarının ve komplosunun başarısızlığının ardından son zamanlarda sıkça artan devlet terörizmini uygulamadaki ısrarını bir kez daha kanıtladığını bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı Güvenlik Konseyi üyelerine bazılarının ırkçı İsrail konusunda girdikleri sessizliği kırmaya ve en önemlisi uluslararası barış ve güvenin sürdürülmesi olan Birleşmiş Milletler misakı çerçevesinde sorumluluklarını üstlenmeye ve bu terörist saldırıların tekrarını önlemek için sert ve acil tedbirler almaya tekrar çağırdı.
Siyonist İsrail medyası Gazze çevresindeki Siyonist Yahudi sitelerine roket ve füze sirenlerinin duyulduğunu bildirdi. Fars Haber Ajansı'na göre söz konusu medya kuruluşları Cuma gecesi Gazze şeridinden söz konusu Siyonist Yahudi sitelerine roket atıldığını iddia etti. Siyonist rejim Demir Kubbe adı verilen füze savunmasının ateşlenen roketleri yok edebildiğini iddia eden bir videoda yayınladı. Bilindiği gibi Siyonist rejim İsrail'i yıllardır Gazze şeridini muhasara altında tutarken 2 milyona yakın nüfusuyla Gazze şeridi halkı adeta açık cezaevine dönüşmüştür. Terör rejimi İsrail koronavirüs salgını döneminde bile Gazze şeridine başta ilaç ve sağlık malzemeleri olmak üzere en temel ihtiyaç malzemelerinin bile gönderilmesine izin vermiyor.
Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas, Fas'ın Siyonist rejim İsrail ile ilişkilerinin normalleşme kararının esef verici olduğunu bildirdi. Hamas dün yaptığı açıklamada Fas'ın Siyonist rejim İsrail ile ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin açıklama yayınlayarak, Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirmek için acele etmenin tehlikelerine karşı uyarıda bulundu. Açıklamada İslam ülkelerinin menfaatlerini gerçekleştirmek, Filistin milletinin ülkelerini feda edilmesiyle mümkün değil. Filistin halkının düşmanı ile ilişki ve işbirliği kurarken Filistin halkına desteklediğinizi iddia edemezsiniz ifadelerine yer verildi. Hamas Kudüs Komitesi'nin başkanlığını yapan Fas'ın ırkçı İsrail ile ilişkilerinin normalleştirmesinin sonuçlarını çok tehlikeli olarak nitelendirdi.
Dünya Katoliklerinin ruhani lideri Papa Francis uyarıda bulunarak savaşın bedelini ağır ödeyen Suriyeli, Iraklı ve Yemenli çocukların çehrelerinin insanların vicdanlarını uyandırması gerektiğini söyledi. Dünya Katolikleri lideri Papa Francis Cuma günü Noel mesajında dünyanın dört bir yanındaki çocukların, özellikle Suriye, Irak ve Yemen'deki çocukların savaş için çok ağır bedel ödemeye devam ettiklerini belirterek, dünyada savaş ve çatışmaların sona ermesi ve barış ve huzurun tesis edilmesi çağrısında bulundu. Papa, çatışmalardan ve insani krizlerden etkilenen ülkelere yardım etmek için küresel birlik çağrısında bulundu.
Irak'ta As-Saib Ehlül Hak hareketinin sözcüsü, hareketin Bağdat'ta herhangi bir askeri varlığının olmadığını belirterek bu konuda yayınlanan filmlerin eskiye ait olduğunu bildirdi. Hareketin Irak ofisi sözcüsü Mahmut El-Rebi, bu hareketin üyelerinin Bağdat'taki askeri varlığıyla ilgili film ve görüntülerinin yeni olmadığını, eski olduğunu ve tanımadıkları kimselere ait olduğunu bildirdi. Rebi bazılarını fitne çıkarmaya ve medya üzerinden yalan haberlerle kaos çıkarmaya çalıştılar konusunda uyardı.
Amerika'nın Nashville kentinde park halinde bir araçta patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda hasar oluştu. Amerika polisi patlayan aracın fotoğrafını paylaşarak halktan yardım istedi. Amerika'nın Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde Noel sabahında park halindeki bir araçta meydana gelen patlamanın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. Nashville Polis Departmanı patlamaya yönelik Twitter üzerinden yaptığı açıklamada patlamanın şehir merkezinde 6:30 sıralarında meydana geldiğini belirtti.
Ve son haberimiz, Libya Savunma Bakanı Salah El-Nebruş, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in savaş hazırlığı çağrısının ardından 4 Nisan 2019'un bir daha yaşanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın veladeti ve İranlı yetkililerin mesajları etrafında. ...25 Aralık... Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın doğum yıl dönümüydü. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif bugünü tüm Hristiyanlara ve insanlara tebrik etti. Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam, şefkat ve ilahi yolun tüm dünyaya habercisi olarak tüm ilahi dinler, özellikle de semavi İslam dini tarafından saygın bir peygamberdir. Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam hayatı boyunca barış ve dostluğun gelişmesi için tüm insanlık için büyük çabalarda bulundu. Bu ilahi yol ve yöntem her zaman insanlığın doğru bildiği yoldur. Çünkü günümüzde tüm dünya insanları birlik ve kenetlenmek için her zamandan daha fazla ilahi öğretileri ihtiyaç duymaktadır. Dünya halkı bu ilahi öğretiler ekseninde birleşerek zorbalar karşısında dik durarak gerçek adalet ve barışı dünyaya hakim kılmalılar. Barış içerisinde beraber yaşamak günümüz dünyasının temel ihtiyacıdır. Böylece tüm insanlar barış ve adalet sayesinde huzur ve güven dolu bir hayat yaşamak istiyor. Bu çerçevede İslam ve Hristiyanlığın gelecek ve dünyaya bakışı birbirine çok yakındır. Her iki dinin mensupları ortak bir çaba çerçevesinde dünyada barış ve dostluğun seviyesini daha ileri aşamaya taşımakta önemli bir rol oynuyor. Bu doğrultuda İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi geçen yıl Hazreti İsa Mesih'in veladet yıl dönümünü tebrik ederken, Müslümanların Hazreti İsa'ya gösterdikleri saygı, Hristiyanlıkta Hristiyan müminlerin ona verdiği makamdan ve ona layık gördüğü mevkiden az değildir, demişti. İlahi dinler arasında erdemlik ve mükemmelliğe ulaşma boyutlarından biri, ilahi dinler ve mensupları arasında sevgi ve ünsiyettir. Aynı yaklaşım çerçevesinde günümüz dünyasında daha fazla vahdet ve kenetlenmeye ihtiyaç duyulduğu söylenmelidir. Böylece ilahi dinler arasında tefrika ve kutuplaşma peşinden koşan insanlar karşısında direnmek zaruridir ve onların komplolarını da suya düşürmek bir vazifedir. Buna ilaveten farklı ülkelerde ilahi dinler mensuplarının barış içerisinde yaşamaları dikkate alınmıştır. Böylece milli birlik ve dayanışma sayesinde küresel kenetlenmenin ve birliğin de gerçekleşmesi bekleniyor. Bu yolda gerçek adaletin de sağlanması daha gerçekçi bir ideal haline gelecektir. İran İslam Cumhuriyeti'nin farklı dinlerin mensuplarına karşı siyaseti ve tavırları dünya ve bölgede bir model teşkil etmiştir. İran'da bulunan farklı dinlere mensup olanlar, özellikle de Hristiyanlar, İran İslam Şura Meclisi'nde temsilcileri bulunuyor. Onlar dini inançları ve ritüellerini özgürce ifade edip uyguluyorlar. İran'da camilerin yanı başında kiliseler de Hristiyanları ağırlıyor. İran İslam Şura Meclisi'nde Hristiyanların haklarını ve yetkilerini savunan temsilciler, milletvekilleri bulunmaktadır. Hristiyanlar da farklı seçimlerde ve demokratik süreçlerde aktif rol oynuyor. Bu hususta İran Cumhurbaşkanı Ruhani, tarih boyunca Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında iyi ve dostane ilişkilerin hüküm sürdüğüne işaretle şöyle diyor. İranlı Hristiyanlar, tarih boyunca İran'ın diğer dinler ve kavimlere mensup olanların yanında barış içerisinde yaşamış ve Müslümanlarla iyi ilişkiler kurabilmiştir. Farklı kavimler ve dinlere inanan insanların bir arada yaşaması, ilahi dinlerin özellikle de Hristiyanlık ve İslam'ın talebi olmuştur. Bu sayede barış seven, barış içinde bir arada yaşamak isteyenlerin ses birliği yapması ile ulusal, bölgesel ve uluslararası çapta barış ve huzur sağlanabilir.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerikan güçlerinin Somali'den çekilmeye başlaması konusunda. Amerika, Somali'den güçlerini çıkarmaya başlamış ve bu çerçevede onları Afrika doğusundaki diğer üslere aktarmak istiyor. Afrika'daki Amerikan Güçleri Komutanlığı AFRICOM sözcüsünün belirttiğine göre, Amerika kravözürleri Somali sahillerinde deniz operasyonlarına geçen hafta itibariyle başladı. Bu operasyonların düzenlenmesinden güdülen amaç, Amerikan güçlerinin Somali'den diğer Afrika ülkelerine taşınmasıdır. Amerika ordusundan 700 kadar askeri güç El-Şebab aşırıcı grupla mücadele bahanesiyle Somali'ye göndermiştir. Amerika Savunma Bakanlığı'nın iddiasına göre Somali'deki Amerikan askerleri Somali güvenlik güçlerine El-Kaide ve El-Şebab gibi radikal gruplar ile mücadele etme eğitimi vermiştir. Amerika Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da son günlerini geçirirken 2020 Aralık başlarında önemli askeri bir karar alarak 2021 yılının başlarına kadar Amerikan güçlerinin Somali'yi terk etmesi talimatını verdi. Amerika, Afrika kıtasında 6000 kadar askeri bulunmaktadır ve toplamda ise bu kıtadaki üs sayısı 29'a ulaşıyor. Görünen o ki Donald Trump hükümetinin bu girişiminin arka planında önemli hedefler ve nedenler bulunmaktadır. İlk olarak Trump'ın Amerikalılara seçim vaatlerini ve sloganlarını hayata geçirdiğini göstermesi ve böylece 2024 başkanlık seçimleri için zafer şansını arttırmasıdır. Diğer bir önemli nokta da Trump'ın önceki başkanların aksine yurt dışındaki Amerikan birliklerinin varlığına yaklaşımını değiştirmesi ve maslahatlardan ve sakıncalardan ziyade çıkarlara odaklanmasıdır. Trump'ın görünüşe göre yurt dışında Amerikan güçlerinin devam eden çok maliyetli varlığının ekonomik mantığı yoktur. Başka bir ifadeyle bu kuvvetlerin konuşlandırılmasının ev sahibi ülkeler tarafından finanse edilmesini ve aynı zamanda Washington'a mali faydalar getirmesi gerekir. Bu bağlamda Trump başta Batı Asya ve Doğu Asya olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde Amerika'nın bölgesel müttefiklerine paylarını arttırmalar için çok fazla baskı yaptı. Ancak Afrika'da konuşlandırılmış Amerikan askerlerinin durumu söz konusu olunca Somali gibi ülkelerin yoksulluğu göz önüne alındığında temelde böyle bir talepten söz bile edilemez. Böylece Trump yönetimi Afrika'daki askeri varlığın maliyetini düşürmek için Avrupa ve Afrika komuta merkezlerini birleştirmeye karar verdi. Bu girişim Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon'un dünya çapında Amerikan askerlerinin varlığı konusunu gözden geçirmenin ilk girişimidir ve hedefi Rusya ve Çin'i en büyük tehdit gören Amerika savunma önceliklerinin daha iyi askeri varlık ile düzenlemektir. Bu bağlamda Kasım 2020'nin sonlarında Amerika Ordu Komutanlığı, Avrupa ve Afrika'da stratejik ve operasyonel hedeflere ulaşma kapasitesini genişletmek için Amerika Hava Kuvvetleri Komutanları Eurocom ile Afrika'daki Amerikan Güçleri Komutanlığı AFRICOM'u birleştirdiğini duyuran bir bildiri yayınladı. Şubat 2020'den beri Pentagon, Amerika'nın Afrika'daki askeri varlığını yeniden düzenleme niyetini açıkladı. Eski bir AFRICOM komutanı olan General Roger Cloutier, "Afrikalı ortaklarımıza mesajımız, sizi terk etmiyoruz, sizinle etkileşim halindeyiz," dedi. Fakat gerçek şu ki, Amerika Birleşik Devletleri artık tükenmekte, finans kaynakları ciddi şekilde azaltma aşamasına gelmiş bulunuyor. Bu yüzden benzer askeri varlığını sürdürmenin büyük maliyetlerini karşılayamaz hale gelmiştir. Bu nedenle çeşitli bahanelerle askeri güçlerini yurt dışında azaltmaya ve entegre etmeye çalışıyor. Bu husus ise Amerikan militarizmini destekleyen akımların muhalefeti nedeniyle sorgulanmaya bile başlanmıştır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6D1399, Hicri Kameri 11 Cemadiyul Evvel 1442 ve Miladi 26 Aralık 2020 Cumartesi. Müzik. 7 yıl önce bugün Hicri Şems'i 6 Dey 1392'de Despot Şah rejimine karşı mücadelecilerinden Seyyid Ali Ekber Perveriş vefat etti. Hicri Şems'i 1321'de İsvan kentinin Zerrinşehir bölgesinde dünyaya gelen Ali Ekber Perveriş ilkokul ve ortaokul eğitimini aynı kente bitirdi ve İsvan Üniversitesi'nde edebiyat dalında lisans diplomasını aldı ve yüksek lisansını da Tahran Yüksekokulu'nda bitirdi. İnkılap döneminde Şah rejimine karşı mücadelecilerden olan Seyyid Ali Ekber Perveriş, inkılaptan sonra ise Eğitim Bakanlığı, Meclis Milletvekilliği ve İslami Mutelefe Parti Merkez Konseyi üyeliği başta olmak üzere yürütme organlarında önemli görevler üstlendi ve bu alanlarda geniş faaliyetlerde bulundu. Seyyid Ali Ekber Perveriş Hicri Şems'i 6 Dey 1392'de İsfahan'daki Sadugi Hastanesi'nde uzun süre geçirdiği hastalık döneminden sonra vefat etti. Bin 60 yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Cemadiyel Evvel 382'de Nahiv biliminin önde gelen hocası Ali bin İsa Romani vefat etti. Kendi dönemindeki edebiyat bilimiyle yakından tanışan Romani fıkı, kelam, Kur'an bilimleri gibi dini ilimlerde büyük ilgi duyardı. Edebiyat bilimini de kendi döneminin ünlü alimlerinden İbn-i Seraj'dan öğrendi ve birçok öğrenci yetiştirdi. İcazul Kur'an, Romani'nin ünlü eserleri arasındadır. ...845 yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Cemadiyel Evvel 597'de İranlı ünlü filozof, matematikçi, müneccim ve bilim adamı Hacı Nasreddin Tusi İran'ın kuzeydoğusundaki Tuz kentinde dünyaya geldi. Moğol Hulagu Han ve onun oğlunun iktidarı döneminde ilk bilimsel merkezi ve ilmi akademisi olan Mara Rasathanesi'ni kurdu. İran'ın kuzeybatısındaki Mara Rasathanesi'nin kuruluşu Hicri Kameri 657'de kayda geçti. Hacı Nasreddin Tusi 4000 ciltten fazla kitapla Mara Rasathanesi'nin yanında büyük bir kütüphane kurdu. Hacı Nasreddin kendi rasatları için güneş saati konusunda yeni yöntemler keşfetti. Tusi'nin katkıları ile kurulan Mara'daki rasathane ve o dönemin en gelişmiş rasat teçhizatları ile donatıldı ki o tarihten 300 yıl sonra bile Batı'da eşine rastlanmamıştır. Tusi 16 yıl boyunca rasathanede yıldızlar konusunda geniş araştırmalarda bulundu. ...16 yıl önce bugün 26 Aralık 2004'te 9 Richter ölçeğinde Hint Okyanusu'nda çok şiddetli bir deprem meydana geldi ki bu bölgede tsunami faciası vuku bulmasına neden oldu. Endonezya, Sri Lanka, Malezya, Tayland ve ayrıca Hindistan gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde meydana gelen bu korkunç deprem neticesinde yaklaşık 220 bin insan hayatını kaybederken 2 milyon insan da evsiz barksız kaldı ve milyarlarca dolar maddi hasarlara da yol açtı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fransa'da yeni İslamofobik dalgalar.
Değerli dinleyiciler, Fransa hükümetinin Müslümanlara yönelik kısıtlamaları artırması dolayısıyla sizlere özel bir program hazırladık.
Bu sohbetimizde terörizmle radikalizm ile mücadele görünümünde Fransa Milli Meclisi'ne sunulan taslak ve Fransa hükümetinin baskılarını ele alacağız.
Son haftalarda radikalizm ilə mücadilə bahanəsi ilə Avropada Fransa öncülüyündə İslam və Müslümanlara qarşı yeni bir düşmanlıq dalğası başlamışdır. Fransadakı 70 farklı şəhərin yetkilləri Cumhurbaşqanı Emmanuel Macron'a yazdıqları məktubda hükümətin girişimlərini eleştirdi.
Bu Fransız yetkililer mektuplarında şu ifadelere yer verdiler. Bu siyasetler Fransa'yı faşizme doğru sürüklemektedir. Fransa hükümeti ifade özgürlüğü, toplumlar ve derneklere saldırmaktadır. Halbuki terörizm ile böylesi mücadele şekli gözden geçirilmelidir.
Mektupta ayrıca şu ifadelere dikkat çekildi. Ülkede son dönemde olup bitenler Müslümanlar ve İslami dernekleri baskı altında bırakmak için bir bahanedir. Bu 70 Fransız yetkili mektuplarında Bereket Üstü Yardım Cemiyeti ve Fransa İslam Karşıtı Topluluğun kapatılmasına işaretle şu açıklamada bulundu. Bu topluluklar kapatılmıştır ancak bu toplulukların Fransız öğrencinin öldürülmesiyle hiçbir alakası yoktur.
Mektubun devamında şu ifadelere yer verildi. Fransa hükümetinin girişimleri ırkçı ve anayasaya terstir. Biz eli kolu bağlı oturmayacağız. Halbuki Fransa hükümeti faşizme boğulmuştur. Bu 70 Fransız yetkili ülkenin durumunun vahameti hususunda uyarıda bulunarak şöyle dediler. Fransa'da durum tehlikelidir. Müslümanlar ve İslam'a karşı bu titizlik sona ermelidir. Çünkü ülke faşizme doğru sürükleniyor.
Paris'te Nice şehri ve etrafında son bir ayda gerçekleştirilen 3 silahlı saldırının ardından Fransa hükümeti ülkedeki 50 Müslüman dernek ve 75 camiye yönelik denetimlerini arttırmıştır. Fransa hükümeti bu çerçevede uyguladığı kısıtlamaları yasa haline getirmek için Milli Meclis'e bir taslak göndermiştir. Bu tasarıya göre hükümet camilere ve mali kaynaklarına yönelik denetimlerini arttıracaktır.
Hükümet bu taslağa göre camilerde çalışacak imamların eğitimine de daha sıkı kontrol edici kurallar uygulayacak. Bu taslağa göre evde de İslami eğitim kısıtlanacaktır. Fransa hükümeti, Fransız Müslümanlar ve özgürlük ve adalet savunucularının geniş çaplı eleştirilerine tepki olarak bu tasarının radikalizm ile mücadele çerçevesinde olduğunu öne sürmeye başlamıştır.
Fransa Başbakanı Jean Castex katıldığı basın toplantısında mevcut eleştirilerin aksine Müslümanları marjinalleştirmek istenmediğini, bu taslağın İslam'ı hedef almadığını, radikal İslam ile mücadele etmek istediğini öne sürdü. Castex, radikal İslamcılığın toplumda nefret ve şiddeti arttırdığını ve toplumda tefrika oluşturduğunu belirterek şöyle dedi. Fransa Cumhuriyeti bu tehditler karşısında boyun eğmemeye, değerlerini savunmaya karar verdi.
Tüm bu iddialara rağmen 70 Fransız yetkili, Fransız hükümetinin radikalizm ile mücadele bahanesiyle öne sürdüğü yeni tasarının Müslümanların dini ve sosyal faaliyetlerini kısıtlama doğrultusunda olduğunu belirttiler. Kuşkusuz radikalizm her din ve ekolde yerilmiştir ve esasında İslam da ne ifrat ne de tefrit dinidir. İslam aşırılığın her şeklini kanamaktadır. Emmanuel Macron'un son zamanlarda Charlie Hebdo dergisinin İslam'a karşı girişimini desteklemesi hem de bunu cumhuriyeti, değerleri ve ifade özgürlüğünü savunma adına yapması dünya Müslümanların itiraz ve öfkesine yol açmıştır.
Bu tepki çerçevesinde birçok İslami kurum farklı noktalarda Fransız ürünleri boykot etme kararı aldı. Emmanuel Macron'un İslam ile ilgili sözleri ve Allah Resulüne yönelik Charlie Hebdo dergisinin alçakça hakaret içerikli karikatürler yayımlanmasını desteklemesi büyük eleştirilere yol açtı. Bu çerçevede Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da İslam ülkelerinin Fransa'ya yönelik eleştirileri azaltmak adına yeni açıklamalarda bulundu. Fransa Dışişleri Bakanı şöyle bir açıklamada bulundu. Fransa'nın radikalizme karşı siyasetleri doğru şekilde açıklanmamıştır. Bu siyasetlerin amacı İslamofobi değildir. Biz İslam'a tamamen saygılıyız. Lederian'ın bu açıklamaları ise aslında Fransa Cumhurbaşkanı'nın kışkırtıcı açıklamalarına yönelik eleştirilerin yatıştırılması doğrultusunda idi ve Fransa hükümetinin yaklaşımının değişmeyeceğini de gözler önüne serdi. Macron'un İslamofobik açıklamalarına geniş eleştirilerin ardından Fransa hükümeti bir başka tasarıyı Milli Meclis'e sunarak Müslümanlara kısıtlamalar uygulamaya karar verdi.
Fransız hükümeti İslami aşırılıkla mücadele bahanesiyle 76 camiyi incelemiş ve denetlemiştir. Fransız hükümeti aşırıcılıkla mücadele kisvesi altında Müslümanları ve İslami mekanları ve sorumluları yargılamaktadır ki bu da liberal demokrasi yasalarına aykırıdır. 1789 tarihli Fransız İnsan Hakları ve Vatandaşlık Bildirgesi'nin 10. maddesi şu şekildedir. Hiç kimsenin özel yaşamına, ailesine, evine veya ilişkilerine keyfi olarak karışılamaz. Şeref ve itibarına saldırılamaz. 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 18. maddesi de şöyledir. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hakkın gereksinimi herkesin ister tek başına ister toplu halde veya özel bir şekilde eğitim, takip ve devamlılık sayesinde veya dini törenlerini ve şiarlarını özgürce ifade etmesi seviyesinde gerçekleştirilmesidir.
Fransa içinde Fransız hükümetinin Müslümanlara daha fazla kısıtlama getirme hareketi eleştirilere yol açmıştır. Bazı sol görüşlü politikacılar tasarının Müslümanları etiketlemek için bir araç olarak yorumlanabileceğine dair endişelerini dile getirdi. Güney Marsilya'daki Arap ve Müslüman Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nde siyaset bilimci olan Fransız Burgat, hükümetin din konusunda tarafsız olmadığına inanıyor.
Burgat, Fransa Cumhurbaşkanı'nın politikalarına atıfta bulunarak şu açıklamalarda bulundu. Macron yeni bir aşamaya ayak bastı. 2022 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde onların oyuna ihtiyacı olduğu için aşırı sağ ve aşırı milliyetçileri tatmin etmek için gerekli adımları atıyor. Burgat, Müslümanlar iş gücü piyasasında sıklıkla ayrımcılığa uğruyorlar ve ülkemizde kendilerini dışlanmış hissediyorlar, dedi.
Paris Sosyal Bilimler Okulu'nda sosyolog olan Ferhat Hosro Haber şunları söylüyor. Hükümet aşırılıkla hiçbir ilgisi olmayan Müslüman gruplarını baskı altında tutuyor. Laikliğin Fransız yorumunda katı kurallardan dolayı İslam karşıtıdır ve radikallerin elinde malzeme oluşturmaktadır. Örneğin kadınların kamu devlet alanlarında ve okullarda türban giyememesi bunun açık göstergesidir. 2000-2017 yılları arasında Fransa'da 23 kadar terör saldırısının gerçekleştirilmesi tesadüf değildir. Halbuki Britanya'da 10 saldırı ve Almanya'da 10 terör eylemi gerçekleştirilmiştir.
Fransız hükümetinin Müslümanlara yönelik muamelesine uluslararası insan hakları örgütlerinden de ciddi eleştiriler gelmeye başladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Başkanı Michel Bachelet, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında Fransa'daki güvenlik tasarısının diğer ülkelerdeki Afrikalılar ve etnik azınlıklar üzerinde olumsuz etkisi var.
Fransız hükümetinin Müslümanları ve camileri izleme ve kontrol etme olasılığından duyduğu endişeyi dile getiren Bachelet, bu yasanın 24. maddesinde sunulan genel güvenlik yaklaşımı sorunlu görünmekte ve kolluk kuvvetlerinin yetkilerini genişletmekte ve yeni suçlar yaratmaktadır. Bachelet, Fransız mahkamlarının ülkedeki azınlıkların izlenmesi ve kontrolüne yol açacak eylemlerden kaçınmaya çağırdı.
Fransız hükümetinin İslam karşıtı eylemlerinin yoğunlaşması, diğer Avrupa hükümetlerinin ve aşırı sağ akımların Müslümanlar üzerinde daha baskı kurmak için model oluşturdu. Avusturya yasal olarak siyasi İslam'ı yasaklamak istiyor. Yasayı ihlal etmekten suçlu bulunan kişiler daha erken serbest bırakılırsa ömür boyu elektronik gözetim cezasına çarptırılacaktır. Siyasal İslam'a bağlı olduğundan şüphelenilen dernek ve camiler kapatılacak ve imamların hükümet tarafından onaylanması gerekecektir. Genel olarak Avrupa genelinde polis hükümetlerinin yükselişinin bir işareti olan bu durum, hükümetler tarafından Müslümanların medeni ve insan haklarına yönelik artan saldırılarının da göstergesidir.
Değerli dinleyiciler, Fransa'da son İslamofobik girişimle ilgili hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 46. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Maide suresinin 55. ayeti ve Nahl suresinin 83. ayetinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
İbni Abbas, Zemzem kuyusunun yanında oturuyordu ve Peygamber Efendimiz'den naklen halka bir hadis anlatıyordu. Birdenbire sarıktı ve yüzünü poşu ile örten biri yaklaştı ve İbni Abbas'ın İslam peygamberinden hadis rivayet etti. Her defasında ardından hemen Resulullah şöyle buyurdu diye bir rivayette kendisi anlatmaya başladı.
Bu yeni şahıs hadisi o kadar güzel ve çekici bir şekilde rivayet etti ki İbni Abbas dayanamadı ve kendisini tanıtmasını istedi ve buna ısrar etti. Adam yüzünü açtı. Sonra yüksek sesle şöyle dedi. Ey insanlar! Beni tanımayan herkes bilmeli ki ben Cündeb bin Cünade Ebu Zer Gaffari'yim. Ey insanlar! Kulaklarımla Resulullah'tan duydum. Yalan söylersem iki kulağım sağır olur. Ey insanlar! Anlatılanları kendi gözlerimle gördüm. Eğer yalan söylersem ikisi de kör olsun. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştu. Ali iyilerin öncüsüdür. Ona kim yardım ederse Allah ona yardım edecek. Ve kim ona yardım etmeyi bırakırsa, Allah ona yardım etmeyi bırakacaktır, diye.
Ebu Zer bunları söyledi ve duraksadıktan sonra şöyle devam etti. Ey insanlar! Günlerden bir gün, öğle vaktinde Müslümanlar, camide cemaat namazı için hazırlanıyorlardı. Bazıları abdest alırken, bazıları cami köşelerinde ibadete çekilmişlerdi. Biri Kur'an okuyordu, diğeri dua ediyordu ve bazıları da mustahap namazlarını kılıyordu. Bu sırada tuhaf bir adam yardım talep ederek camiye girdi. Şöyle dedi, ''Zavallının tekiyim, sığınacak yerim yok ve açım. Allah'ın rızası için bana bir şeyler verin. Ancak camidekiler hiçbir tepki göstermedi. Sanki kimse camiye ayak basmamış gibi. Herkes tekrar ibadete daldı. Belki de adamın zamansız gelip ibadetlerini bozmasına üzüldüler. Neyse, kimse tepki göstermedi. Caminin her köşesinden sadece Kur'an fısıltıları ve dualar duyulabiliyordu. Bir süre sonra istediği cevabı alamayan dilenci tek tek herkesin yanına gitti ve şahsen onlardan yardım istedi. Ancak yine de kimse onunla ilgilenmedi. Zaten hayal kırıklığına uğramıştı. Etrafına baktı, böylece belki son anda birisi ona yardım edebileceğini düşündü. Hazreti Ali aleyhisselam zavallı adamın hüzünlü sesini fark edince adama işaret ettiğinde namazının rükûsundaydı. Zavallı adamın şaşkınlığı içerisinde Hazreti Ali aleyhisselam yüzüğünü çıkarıp ona verdi. Tam o anda adamın gözlerinde mutluluklar görülmeye başlandı. Bilinçsizce elindeki yüzüğü sıktı ve etrafına bakmadan kalabalığın arasından geçerek camiden çıktı.
Allah Resulü bu durumu gözlemledi ve namazını bitirince başını gökyüzüne kaldırarak, "Ey Allah'ım, kardeşim Musa senden ruhunu ferahlatmasını, işlerini kolaylaştırmanı ve dilinin düğümünü çözmeni, böylece insanların konuşmasını anlamalarına neden olmanı istedi. Ayrıca kardeşi Harun'u da veziri ve yardımcısı."